genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekoturka ekranlarından bir muhakeme programından yine selamlar. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Tayfun Doğan Hocam olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim sizi sormalı.
Sizi görünce mutlu oluyoruz, seviniyoruz.
Ne güzel, ben de sizle beraber olmaktan mutluyum.
Sağ olun hocam, iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim kırmadığınız için. Şu Ramazan için hocam biraz neler konuşalım diye düşündük. Umut çok önemli hayatımızda yer eder.
Evet.
Değil mi? Duygu durumlarından, kavramlarından bir tanesi hocam. Dolayısıyla bizi umutla başlayalım istedik.
Çok güzel.
Genel olarak hocam umudu nasıl tanımlarız? Umut bir duygu mudur?
Evet, bir duygudur ama sadece bir duygu değil. Aynı zamanda bir düşünce biçimidir. Bir inançtır. Çünkü umutta inanç vardır. Bir düşünme şeklidir, düşünme tarzıdır. Bir de kişilik olarak umut vardır. Yani karakterimizin de bir parçası olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla önemlidir ve varoluşumuza içkin bir kavramdır umut. Yani umut insanı en son terk eden duygudur diye söyleriz mesela. Filozoflar da o şekilde söylemişler. Çünkü en kötü durumda bile içimizde hep bir umut olur. Bir şeylerin değişeceğine dair, işlerin yolunda gideceğine dair. Tabii birazcık ihmal edilmiş bir konu ve duygu, uzun yıllar çok üzerinde durulmamış, daha çok umutsuzluk üzerinde durulmuş. Özellikle psikoloji alanında umutsuzluk konusunu ele almışlar ki umutsuzluk da depresyonun ve intiharın falan böyle bir şey göstergesi gibidir veya öncüsü, habercisi diyelim daha doğru olur, habercisi gibidir. Çünkü umutsuzluk varsa depresyon oluyor, depresyon olursa intihar gibi durumların olma ihtimali artıyor. Dolayısıyla umutsuzluk üzerine durulmuş ama umut nedir? Bunun üzerine daha az durulmuş. Bu konuyla ilgili daha az araştırma yapılmış. Ama özellikle bu pozitif psikoloji akımının ortaya çıkmasından sonra umut kavramı üzerine odaklanılmış birazcık. Şu anda elimizde ciddi anlamda umutla ilgili çok fazla araştırma var. Uygulamalar var, umut terapisi dediğimiz bir terapi var, umudu artırma programları var. Dolayısıyla insanların umudunu artırabilme konusunda umutluyuz diyebiliriz.
Yani umut sadece öyle kalmıyor, psikoterapi yöntemi olarak da kullanılıyor bu.
Tabii. Zaten normal terapide de danışana ilk vermemiz gereken şey umuttur aslında baktığımız zaman. Çünkü umutsuzsa iyileşme gerçekleşmez. Yani önce umut vermek gerekiyor. Ama ayrıca umut terapisi diye de bir terapimiz var. Türkiye'de çok bilinilmiyor, henüz çok bilinmiyor ama eminim birkaç yıl içerisinde daha çok duyulacak. Bizim şu anda kendi yaptığım çalışmalarda da bir umudu artırma programı geliştiriyoruz. İşte 8-10 haftalık bir eğitim programı. Çünkü umut öğrenilebilir, geliştirilebilir ve öğretilebilir bir şeydir. Bu yönüyle elimizde değerli bir kaynak, psikolojik iyi oluşu artıran, psikolojik sağlamlığı artıran önemli bir kavramdır umut kavramı.
Sizin biraz yazılarınıza baktım hocam. Siz orada umudu genelde pasif umut ve aktif umut olmak üzere de ikiye ayırıyorsunuz. Hani aktiflik deyince umudu bunu nasıl hocam uyarlıyorsunuz?
Evet, şimdi umut dediğimiz zaman yarın yürüyüş yapacağım, yağmur yağmamasını umuyorum demek de bir umuttur. Veya işte ne bileyim, umarım iyisindir dediğimizde de bu da umuttur yani. Ama bunlar pasif umut. Yani bizim bir şey değiştirmemiz çok mümkün değil. Aktif umutta ise bireyin sürece etkin bir şekilde dahil olması söz konusudur. Mesela umudu şu şekilde biz tanımlıyoruz aslında. Oradan gidersek daha net anlaşılır. Geleceğim bugünden daha iyi olacak ve bunu ben gerçekleştireceğim. Bunu gerçekleştirebilecek güce sahibim diye düşünmektir. Yani sürece etkin bir şekilde dahil olma söz konusudur. Yine önemli bir bu alanda çalışan bilim insanlarından birisi Rick Miller var. Mesela onun tanımı çok güzeldir, hem de akılda kalıcıdır. Umut, geleceğinizi ziyaret etme, sonra bugüne dönüp o yolculuğa hazırlık yapmadır diyor. Yani önce bir hayal edeceğiz, olumlu sonucu hayal edeceğiz, geleceğimizi ziyaret edeceğiz, ulaşmak istediğimiz hedefi. Sonra bugüne döneceğiz tekrar ve o yolculukta neler gerekiyor, nasıl hazırlanmalıyım, o ziyaret ettiğim geleceğe nasıl ulaşabilirim, bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. Dolayısıyla birey olarak sürece etkin bir şekilde dahil oluyoruz. Yine bir başka çalışmada da bu alanda önemli, dünya çapında önemli bir kişi Rick Snyder diye bir bilim insanı var. 2006 yılında kendisini kaybettik. Umut deyince akla o gelir. Çünkü umut teorisini geliştiren kişi odur. O da şöyle tanımlıyor. Amaçlar belirleme ve bu amaçlara ulaşabilmek için farklı yollar arama, bir arayış var. Bulduktan sonra da o yolları sonuna kadar gidebilmek için motive olma. Çünkü sadece yolu bulmam yeterli olmuyor. Sadece motive olmam da yeterli olmuyor. Bu anlamda pasif umut derken kastettiğimiz şey aslında dilek temennidir mesela. Hani bir şey dilemek, istemek bu pasif umuttur. Ha bunun da faydası vardır, zararlı bir şey diye demiyorum ama çünkü umut her haliyle sonuçta olumlu bir duygu olduğu için faydalıdır. Ama aktif umut biraz daha farklı bir şey. Bizim sürece dahil olmamız, çabalamamız. Aktif umuda iradenin eşlik ettiği umut diyebiliriz. Azim eşlik eder, irade eşlik eder, sabır eşlik eder. Çünkü umut dediğimizde sadece hemen gerçekleşen bir şey değil. Bir yolculuk olacak. Anında olmayacağı için de sabretmem gerekiyor yani. Dolayısıyla bir sürü şey aktif umuda eşlik etmiş oluyor. Diğeri ise temenni veya dilek, istek diye söyleyebiliriz. Pasif umudu o şekilde nitelendirebiliriz.
Evet, aklıma siz böyle deyince Hazreti Ali'nin sabırla ilgili bir tarifi geldi. Hı. Diyordu ki sabır yola çıktığınızda rüzgar eğer tersten esmeye başlarsa yükü atmamak, yolu satmamak ve yola yatmamaktır diyor.
Evet.
Yani bir direniş unsuru olarak da sabır, pasif bir bekleyiş olarak değil. Hocam şimdi umutla ilgili olarak o halde şunu diyebiliyor muyuz? Umut sadece gelecekte bizi orada bekleyen bir şey değil. Böyle ütopik bir şeyden bahsetmiyoruz.
Evet.
Şimdimizi ve buradamızı da aslında etkileyen,
evet,
o motivasyonu kamçılayan, o yüzden aktif bir unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani bir hedef dedik, bir yol dedik, bir motivasyon kaynağı olarak aldık. Ama hep böyle umudu geleceğe hasrederek, hani bizde hep şey vardır ya hocam, gelecekle ilgili hep bir şeyler tasarlar düşünürüz.
Hı.
Şimdi ve burada bunu indirgeyemiyoruz genellikle.
Evet.
Hep gelecekte her şey çok güzel olacakmış. Hep planlar geleceğe yönelik oluyor ama burayı bazen, şimdi ve buradayı herhalde bazen ıskalayabiliyoruz.
Tabii umudun, şimdi sevginin, güven duymanın zararlı formları olabiliyor değil mi? Yani sevgi, evet, güzel bir şeydir, güven duyma güzel bir şeydir, aşk güzel bir şeydir ama zararlı formlar, bize zarar veren yönleri olabiliyor. Umudun da olabilir. Buna işte gerçekçi olmayan umut adını veriyoruz. Eğer umut mutluluğu geleceğe saklama sebebi oluyorsa ya da farklı bir şekilde söylersek şimdiyi geleceğe kurban etme nedeni oluyorsa o umut zararlı bir umuttur. Yani bugünümü etkin bir şekilde yaşamamı da engellememeli umut dediğimiz şey. Evet, umut geleceğe dönüktür. İyimserlik de aynı şekilde geleceğe dönüktür. Ama bugünü de etkin bir şekilde yaşamalıyım. Bugünü kaçırmamalıyım yani. Eğer hazzı, mutluluğu, keyfi, psikolojik yoluşu geleceğe saklamama neden oluyorsa. Hani hep şu düşünce içerisindeysem, Türkiye'de biraz böyledir. Bir emekli olayım, bak nasıl yaşayacağım görürsünüz. İşte bir şu olsun bak görürsünüz. Bir evim olsun görürsünüz. Ama o aralığı kaçırmamak gerekiyor. Emekli oluncaya kadar ki zaman hayatın kendisi, o kaçıp gidiyor. Dolayısıyla bu dengeyi de iyi ayarlamak gerekiyor. Yani gözümüzü geleceğe dikip orada yaşama değil umut. Evet, bir yolculuk ama yolculuğun da iyi geçmesi gerekiyor. Yani sadece hedefe ulaşmak, eğer sonuca ulaşmak bir şekilde ön plana alınırsa yolculuk çok anlamsız geçebilir yani.
Bir de bu bence biraz alışkanlığa da hocam sebebiyet veriyor. İşte eve de sahip olsak diyoruz ki bir de şu olursa çok güzel olur. Araca sahip olsak, şöyle bir aracım olsaydı çok daha iyi olurdu. Bir türlü bu sefer bulunduğumuz halden memnun olamama, sürekli hep böyle dışarıdan bir şeyler herhalde bekleme gibi bir duruma insan yakalanıyor. Doğru. Zannediyorum.
Doğru. Yani şöyle bir şairin sözü vardı. Her nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi gelir diye. Gerçekten neye ulaşırsak ulaşalım, hangi başarıyı elde edersek ya da hangi kazanımı elde edersek elde edelim, bir şekilde başka bir şey isteriz. Bu insanın özelliği. O yüzden sahip olmaktan olmak eylemine geçmemiz gerekiyor. Yani sahip olma ikinci planda kalmalı. Birazdan daha detaylı alırız. Olma, yani olgunlaşma eylemi ön plana alınması gereken bir şey. O da işte şimdiyi yaşamak, anı iyi değerlendirmek, her anın kıymetini bilmek gibi söylenebilir. Dün bir futbol maçından sonra bir futbolcu güzel bir şey söylemiş. Hani orada ilgimi çekiyor şey. Diyor ki takımda oynadığım her dakikanın kıymetini biliyorum diyor. Onun gibi biz de yaşadığımız her anın kıymetini bilmeliyiz. Yani her günün kıymetini bilmeliyiz gerçekten. Ama bu bizim hedefler belirlememize, umutlu olmamıza engel bir şey değil. Elbette ileriye dönük hedeflerimizde olması gerekiyor.
Evet hocam, teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı oldu. Peki insanlara baktığımızda, ki bu bazen hani aynı ailedeki kardeşlerden de olabiliyor. Bu daha ilginç gelmiştir bana. Bazı insanlar bazılarına göre daha umutlular.
Evet.
Buradaki temel parametreler ne olabilir? Yani hatta aynı anne baba, aynı eğitim alan çocuklar olduğunu varsayalım. Aynı okula gidiyorlar. Aynı şekilde muameleye maruz, evet, kalıyorlar. Ama örnek veriyorum, işte abisi kardeşinden ya da kardeş abiden daha umutlu, biri daha karamsar olabiliyor.
Tabii çocuk sırası bile önemlidir psikolojide. Hani kaçıncı çocuk olarak doğduğunuz ailede, ilk çocuk mu, ortanca çocuk mu, küçük çocuk mu, bu etkiler aslında aynı ailede olmak bile aynı çevreye sahip olmak anlamına gelmiyor. İşte mesela bir babaya sorsanız hepsine aynı davrandım diyebilir ama işte bir çocuğunu sevdiğinde diğeri kıskanabilir falan. Yine de farklılıklar oluyor ama genel olarak aynı çevrede diye kabul etsek bile, evet, umudun da veya tüm psikolojik kavramların bir genetik yönü vardır. Bunları çok şu anda açıklayamıyoruz. Hani niyesini bilmiyoruz gerçekten ama genetik olarak bazı insanlar daha mutlu, daha umutlu, daha iyimser doğuştan, bu özelliklerimiz var. Ama umudun öğrenilebilen kısmı, geliştirilebilen kısmı daha baskın. Dolayısıyla biz doğuştan dezavantajlı bile olsa umut konusunda ona umudu öğretebiliriz aslında. Kendi yakın zamanda yaptığım bir çalışma var. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha umutludur diye bunu araştırdık Türk toplumunda. Daha çok üniversite öğrencileri üzerinde yaptığımız bir araştırma. Ve şunu gördük mesela, umutlu olan bireylerin sosyal destek düzeyleri daha yüksek. Bu önemli bir şey. Yani ben bir sıkıntıya düştüğümde eğer gerçekten bana arka çıkacak birileri varsa, sosyal desteğim, duygusal desteğim yüksekse, yalnızlık duyguları içerisinde değilsem umudum artıyor doğal olarak. Bunu net bir şekilde gördük. Evet. Onun dışında öz yeterlilik düzeylerinin, özgüvenlerinin yüksek olduğunu bulduk. Yani bu da şunu veriyor o kişiye, yapabilirim duygusunu, bir sıkıntıya düştüyse bundan çıkabilirim umudunu veriyor, başarabilirim duygusunu veriyor. Öz saygıları, öz yeterlilikleri veya özgüvenleri ne dersek bu yüksek. Onun dışında hayatlarında anlam bulan kişiler. Çünkü anlam ve umut el ele giden iki kavram. Anlam yoksa umut da yoktur. Yani anlamsız bir yaşam içerisinde umudu bulmak çok zordur gerçekten. Ki mesela şöyle söylenir, hani umutsuzluğu tanımlarken inandığı her şeye karşı inancını yitirmektir aslında umutsuzluk. Yani onu hayata bağlayan her şeye karşı inancını yitirmektir umutsuzluk dediğimiz şey. Bunu tersinden okuduğumuzda umut da aslında bizi hayata bağlayan her şeye karşı inancımızın güçlü olmasıyla alakalıdır. Anlamlı bir yaşam sürdüğümüzde alakalıdır. Bunun dışında maneviyat etkiliyor umudu. Yani manevi anlamda kişinin kendisini güçlü hissetmesi, ki yani siz daha detaylı bilirsiniz bunu. Tüm dinlerde umut çok belirgin bir şekilde övülen bir şeydir ki bizim dinimizde umutsuzluk bir haram olarak görülen bir şeydir. Doğru. Değil mi? Yani umutsuz olmak yasaklanan bir şeydir. Bu da güçlendiriyor doğal olarak umudu. Yani bunun gibi pek çok şey var. Umut düzeyi yüksek olan insanların özelliklerine baktığımızda bunları görebiliyoruz.
Gerçekten hocam ilginç. Mesela bahsetmiş olduğunuz maddelerde işte sosyal çevrenin olması, özgüven olması ya da anlam bulma gibi faktörler doğuştan dezavantajlı olsak da bunlar sonradan artırılabileceği için o zaman otomatik olarak umudu da biz artırabiliyoruz.
Artırabiliyoruz. Bir şey daha ekleyelim onlara. Mutlu olanların da umut düzeyi yüksek. Çünkü umut mutluluğun da önemli bir belirleyicisi ya da tersinde mutluluk umudun önemli bir belirleyicisi diye söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey göremezsiniz. Hani mutlu olup da umutsuz bir birey pek göremezsiniz, rastlayamazsınız. Yani mutluysa büyük ihtimalle umutludur aynı zamanda pek çok konuda.
Peki bu umudu arttırmada hani duygular genelde bulaşıcıdır deriz ya hocam. Evet. Sizde de eski programlarda hep konuşuyorduk bunu. Umut da bulaşıcı mıdır?
Evet, çok net bir şekilde. Hatta bununla ilgili çok ilginç bir araştırma var. Sizin umut düzeyiniz yüksekse bu sizin arkadaşınızı etkiler mesela. İletişimde olduğunuz arkadaşınızı. Ama sadece orada kalmıyor. Sizin umut düzeyiniz o arkadaşınızın sizin tanımadığınız arkadaşını da etkiliyor. Onun tanımadığınız arkadaşını da.
Üçe kadar mı hocam?
Yani sizden farklı olarak üç kişiyi daha etkileyebiliyor. Çünkü her umut ortak karar aslında. Yani ben bir konuda umutluysam bunu paylaşmak isterim. İşte şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum veya neyse umutlu olduğum konu. İlla ki bunlar maddi amaçlar, hedefler olmak zorunda değil, umutlu olduğumuz konular. İyi insan olmayı da umabiliriz mesela. Huzurlu bir yaşam sürmeyi de umut edebiliriz.
Erdemlerimizi arttırmak da böyle olabilir.
Tabii
değil
ki.
Mi? Yani örneğin işte hazır Ramazan vesilesi. Oturdum kendimi çek ediyorum. Kendi kötü huylarımı hocam bir kağıda yazdım döktüm. Artı yönlerimi eksi yönlerimi yazdım. Samimi bir özdeğerlendirme yapıyorum. Ve diyorum ki evet bende şöyle kötü huylar var. Benim nihai hedefim bir sonraki Ramazan'a kadar kendime hedef koyacağım. Örneğin sinirli bir yapım varsa gibi bunu biraz daha yumuşatmak. Ya böyle de bir
kesinlikle bu da umut olabilir.
Da girer herhalde.
İyi insan olma, erdemli insan olmayı umut edebiliriz. Huzuru dediğim gibi mutluluğu umut edebiliriz. Yani çok öfkeliyim, her şeyi kafaya takıyorum. Bu huzurumu kaçırıyor, huzurlu bir insan değilim. Benim hedefim, amacım huzurlu olmak diye de bir hedef koyabiliriz. Ve az önce dediğim tanım çerçevesinde buna bakarız işte. Yani hedefi amacı belirleyince gerçekçi bir amaç olması gerekiyor. Sonra buna ulaşılabilecek yollar neler onları araştırmam lazım. Ne yapmam gerekiyor benim huzura ulaşmak için ya da iyi insan olmam için işte. Bununla ilgili kitaplar okurum, seminerlere katılırım, konferanslar dinlerim. Yani bunun yollarını öğrenirim. Öğrendikten sonra da o yolları yürüyebilmek için motivasyona ihtiyacım var işte. O zaman amaç, motivasyon ve yollar üçünün birleşimini biz umut olarak ifade ediyoruz. Ve umut gerçekçidir, realisttir. Bu yolları bulurum, amaçlarım belirlenmiştir ama bu yeterli değil. Bu yollarda bir sürü engellerle de karşılaşacağım. İyi insan olma yolunda da bir başarıya ulaşma, kariyeri umut ediyorsam her neyse yolda bir sürü engel de olacak. İşte orada da azim devreye giriyor. Yani hemen yıkılmama, vazgeçmeme, işte sabırlı olma, değil mi? Hemen gerçekleşmeyecek o isteklerimiz yani. Dolayısıyla orada azim, sabır, irade bunlar önemli ve az önce bahsettiğimiz gibi bizim umuda ihtiyacımız var ama umudun iyi huylu olanına ihtiyacımız var aynı zamanda. Yani sahip olduğum bu umut beni bugünden koparmamalı, beni esir almamalı, beni kaygıya sevk etmemeli. Bunlar önemli. İyi huylu bir umuda ihtiyacımız var. İradenin eşlik ettiği bir umuda ihtiyacımız var.
Genel olarak hocam, iradeyle alakalı birçok defa sorunlar, problemler gitgide zannediyorum daha da artıyor. Özellikle bu işte Z kuşağıyla beraber teknoloji devrimi oluştu malum. Hiç olmadığı kadar elimize telefonları alıyoruz. Sosyal medyada vakit harcıyoruz. Ekranlar karşısında geçirdiğimiz süre
arttı.
Çok arttı. Bu biraz galiba iradeyle alakalı da problemler Biraz son zamanlarda ortaya çıkıyor. Burada iradeyi biraz güçlendirme anlamında hani umutla beraber ele alacak olsak, böyle bir parantez soru oldu ama hani bir de anneler babalar genelde şikayetçidir. İşte biz efendim sizin yaşınızdayken şöyle yapıyorduk, sizi ekmek almaya bile yollayamıyoruz.
Evet.
Veya işte odadan çıkarken bir odanın kapısını kapatmaya da ışığını söndürmeyi bile bu konular yani çok basit şeylerden örnek veriyoruz ama hani bunlar çok böyle şikayet unsuru olan şeyler.
Tabii. Sabırsız hale getirdi mesela günümüz yaşam bizi. Eskiden düşünün buradan İzmit'e gitmek için bile belki birkaç gün zaman gerekiyordu değil mi? Atına'ya şeyine binip birkaç günde ancak gidecekken. Şimdi 45 dakikada İzmit'teyiz, bir saatte İzmit'teyiz İstanbul'dan. Ama çok sabırsızız mesela. Hiçbir şeye sabredemiyoruz yani.
Siz böyle şikayetlerle gelenlere gelende neler tavsiye edersiniz hocam?
Evet yani iradeyi güçlendirme çok önemli. Günümüz insanını başarılı kılan şey odaklanma gücüdür mesela. Her şeyin ötesinde kim odaklanabiliyorsa o başarılı olur günümüz dünyasında. Çünkü biz eski dönemlerdeki İbn Sina'nın veya işte diğer bilim insanlarının dönemindeki gibi az bilgiye sahip değiliz. Her yerden bilgi akıyor, her yer fırsatlarla dolu. Okunacak kitaplar, dinlenecek müzikler, izlenecek filmler, değil mi? Mesela ben şeyi hatırlıyorum, üniversitede okuduğumuz dönemde bir arkadaşımızın bilgisayarı vardı. Çok o zaman 2000'li yılların başı, bilgisayar pahalı bir şeydi, hepimizde yoktu.
Evet.
Bizden üst sınıflarda olan bir arkadaş memleketine gitti 15 günlüğüne, bilgisayarını bize bırakmıştı. O kadar sevindik ki internette yok. Her gün iki tane film kiralayıp o zaman CD kiralıyorduk ve izliyorduk filmleri. İki tane film kiralayıp izliyorduk. İnanılmaz değerliydi. Ama şu anda ben herhangi bir platformu açıyorum. Yarım saat film seçmekle uğraşıyorum. Sonra başlıyorum, hoşuma gitmiyor. Kapatıyorum mesela izleyemeden filmi. Böyle bir döneme denk geldik. O yüzden odaklanma, iradeye sahip olma, bu özellik kimde varsa başarılı olur bugünümüzde.
Kesinlikle artı değer katıyor değil mi hocam?
Çok, çünkü inanılmaz harika kitaplar basılıyor. İnanılmaz harika sanat eserleri, filmler, müzikler dediğim gibi. Sadece oturup buna odaklanmak gerekiyor yani. Tabii bu odaklanma süremiz, irademiz zayıfladığı için işte TikTok gibi şeyler böyle daha hızlı tüketilen.
Hızlı, evet.
Ama 10 saniye sonra da sorsam hatırlamayacaksınız izlediğinizi orada mesela. O yüzden kim odaklanabiliyorsa böyle dışarıdan gelen geçici şeylerden ziyade derinlemesine bir iş yapabiliyorsa o başarılı olacaktır. Çünkü hiç kimse günümüzde yavaşlayıp durup düşünmüyor. Bu anlamda büyük bir kayıp. Ne önerebiliriz? Dediğim gibi bu odaklanma gücünün yüksek olması çok büyük avantajlar getirir şeye, bireye yaşamında. Ama kolay bir şey de değil gerçekten baktığımız zaman. Bu çok kolay kazanılacak bir özellik değil. Belki birazcık sosyal medyadan uzak durma olabilir.
Evet.
Bu yardımcı olabilir. Onun dışında da spor yapma belki irade gücümüzü artıracak şeylerden birisidir. Çünkü sporda ciddi anlamda şey vardır, hani bir odaklanma gerekir. Bir de spor gibi şeyler disiplinimizi, irademizi artırır işte. Öz disiplin artınca da kendimize olan saygımız artar mesela. Yani şöyle düşünün, 3 aydır düzenli spor yapıyorum, 6 aydır işte diyet yapıyorum. Bunu yapan öz disiplin sahibi birisi içten içe kendisine saygı duyar.
Artacak.
Kendisini değerli hisseder. Evet. Der ki ya 6 aydır ben disiplini çalışıyorum, atıyorum, yabancı dil çalışıyorum.
Kendine olan umudunu da arttırmayacak mı?
Artırır yönde? Tabii
çünkü
ki.
Bunları yapabildim. 6 aydır görürüm. Düzenli olarak bunu yapabiliyorum, sağlıyorum deyip gelecekle ilgili birçok planına da kendisinde o enerjiyi, o motivasyonu da kişi böylelikle görebilecek herhalde.
Kesinlikle. Zaten diyoruz ki büyük hedefler koyma yerine küçük hedefler koyun kendinize. Küçük küçük ilerleyin. O küçük adımlar sizin kendinize olan özgüveninizi artırır. Yapabileceğiniz duygusunu yaşatır. Çünkü umut yolculuğunda gerçekten kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar olacaktır. Önünüze engeller çıkacaktır. O süreçte işte bu iradeye veya öz disipline ihtiyacımız var.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ara vaktimiz geldi. Aramızı verelim. Daha sonrasında tamam. Umut'la yine devam edelim. Efendim Profesör Doktor Tayfun Doğan bugün konuğumuz. Aradan sonra karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamız bizlerle. Şimdi sevgili hocam ilk bölümde umudun tanımından bahsettik.
Evet.
Aktif umutla pasif umudun ayrımından söz ettik. Biraz orada irade gibi bir kavrama ve bunun öneminden bahsettik. Evet. Hatta odaklanma sürecini bir parantez soru olarak evet. Ben size sormuş oldum. Bazı insanların neden daha umutlu olup olmadığıyla da ilgili biraz
konuştuk,
bahsettik. Bulaşıcı olup olmamasından umudun bahsettik. Sosyal etki, adeta bir kelebek etkisi gibi belki de umudun.
Kesinlikle.
Bir toplumda hocam bir kelebek etkisi oluşturduğundan biraz bahsettik. Kendimizin dışında 3 kişiyi daha
etkiler.
Umut etkiler başka. Dedik. Aslında biraz size sormuştum ama gerçekçi olmayan hocam ütopik bir umut da durumu söz konusu. Burada bazen insan kendini kandırma sürecine de gidebiliyor mu? Örneğin mesela Amerikan başkanı olmayı umut edebilirim belki böyle bir hayal ama
evet,
gerçekçi olmayan bir şey.
Gerçekçi olmayan bir umuttur. Eğer amaçlar gerçekçi değilse yani bu da kendimizi tanımayla alakalı bir durumdur. Gerçekçi amaçlar belirlememiz lazım kendimize. Bu gelir durumuyla ilgili olur, kariyerle ilgili olur, evlilikle ilgili olur. Ne bileyim yaşayacağımız yerle ilgili olur.
Yeterlilikle de ilgili olmaz mı hocam? Kendimi tanımayla
tabii,
ilgili değil mi?
Kendimi
bunu yapabilirim, tabii, yapabilecek potansiyel.
Kendimi iyi tanıyorsam ona göre gerçekçi amaçlar gerçekleştirilebilir, ulaşılabilir amaçlar. Mesela umudun bir tanımı da şeydir, mümküne duyulan iştiyak diye tanımlanıyor. Yani mümküne yönelik umut olması lazım. Gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir şeye karşı umut etmek gerçekçi olmayan bir umut olacaktır. O yüzden gerçekçi bir amaç olacak, stratejiler doğru olacak, buna ulaşma yolları doğru olacak veya kullanılabilir olacak. O zaman gerçekçi bir umut olur. Diğer türlü gerçekten insana acı verir umut. Çünkü umutta bir aktif bir şekilde adanmışlık söz konusudur. En beğendiğim tanımlardan biri bu durumu da ilişkin. Umut aktif bir adanmışlıktır. Yani bir hedefe kendinizi adıyorsunuz. Ya da şöyle söylersem daha belki net anlaşılır. Güçlü bir şekilde niyetlenme ve ardından harekete geçmedir. Yani neye ulaşmak istiyorsanız onunla ilgili güçlü bir şekilde niyetlenme. Bir arzu, iştiyak duyma. Ardından da bununla ilgili neler yapabilirim diye harekete geçme meselesidir. Bunun olması için de umudun veya hedeflerin gerçekçi olması gerekiyor. Yani bu kendimi tanımamla, hani 1.50 boyum varsa NBA'ye gideceğim diye bir hedef koyarsam, hani hiç olmaz diye bir şey yoktur hayatta ama çok yıpranırsın yani. Kendini tanıma, karakter güçlerini, karakter özelliklerini bilme, ona göre bir meşguliyete yönelme kişiyi daha mutlu eder. Ayrıca yolculuğunuz da güzel geçer. Mesela şunu söylüyoruz umutla ilgili işte en çok insanlardan gelen eleştirilerden biri şudur. Ya umut ederse hayal kırıklığına, acıya davet çıkarmış olmuyor muyuz? Çünkü umut edince gerçekten hayal kırıklığı yaşama ihtimalimiz tamam, vardır. Çünkü umut başarıyı garanti etmez. Ama umutsuzlukta iki kez kaybetme var. Hem sonuçta zaten umutsuz olunca sonuca hiç ulaşamıyorsunuz.
Bir de yolu kaybetme var.
Süreçte de kaybediyorsunuz. Süreç yani iki kez. Umutta ise en azından yolculuğumuz güzel geçiyor ama hedefe ulaşamıyoruz.
Birebir gidiyor hocam en azından.
Birebir ama şöyle birebir de değil aslında. Hedefe ulaşamadığımızda da aslında kaybetmiş olmuyoruz. Yani Nelson Mandela'nın önemli bir sözü var. Der ki ben hiç kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim der. Umut yolculuğunda da pek çok şeyi öğrenmiş oluyoruz. İkinci kez yola çıktığımızda eski ilk çıktığımız gibi sıfırda değiliz aslında.
Kazanımlarımız oluşuyor.
Bir sürü. O yüzden çalıştım, çabaladım, her şeyi yaptım ama hedefe ulaşamadım, olmadı dediğimizde bu olmadı emek yüklüdür. Çok değerli bir olmadıdır. Onu alıp duvarınıza çerçeveletip asabilirsiniz olmadı diye.
Tecrübe dediğimiz süreç böyle bir şeydir.
Kesinlikle bu. Yani. Ama olmayacak bir umutsuzluk, vazgeçiş, kaybediş tam olarak olmayacaktır. Evet. Yola hiç çıkmamadır
bu. Evet.
Olmadı çok değerlidir yani. Çünkü ikinci kez yola çıktığımda bir sürü şey öğrendim o yolculukta. Onları uygulayacağım. O yüzden asla kaybetmiş olmuyoruz aslında.
En azından yola çıkmak lazım hocam.
Kesinlikle.
Yani yol insanı biraz terbiye eğitiyor. Yolda böylelikle insanı eğitmiş oluyor.
Tabii yani belki de hani hayatın amacı derler ya yolun sonuna ulaşmak değil iyi yolcu olmaktır. Umutta da iyi yolcu olmak önemlidir. Yani kaybetsek bile iyi bir kaybeden olmak mesela. Azim etmiş, gayret etmiş, çalışmış, çabalamış, iyi bir kaybeden olmak önemli. Yoksa pasif, hiçbir şey yapmamış bir kaybeden olmak değil yani.
Hocam hani dediğiniz gibi yolun sonuna ulaşamasak dahil, insanın yine bir amaç uğruna umutlu bir şekilde eyleme dökülmesi de çok iyi bir unsur değil midir aslında? İnsanın bu aynı zamanda yaşam doyumu diyebileceğimiz hayattan keyif ve lezzet alma yönünü de öyle yapar değil mi?
Tabii.
Çok basit mesela bir örnek vereyim. İşte pazar günü diyelim kalktık ama o gün hiçbir şekilde bir amacımız olmasın. Dışarıya çıkıp hani öyle bir amaçsız bir şekilde dolaşmaktansa örnek veriyorum ya en azından şu kadar adım atmak için yürüyeceğim. Ya da şurada şu eylemi sağlamak için işte bir maç izlemek için bir tiyatroya gitmek için şöyle bir şey yapıyor. O uğurda yani aslında aynı eylemi yapıyorum.
Evet.
Ya ikisinde de yürüyüş yapıyorum. Ama birinde bir amacım ve hedefimin olması o anları ve o eylemi bir anlamda anlamlandırmış oluyor.
Kesinlikle.
Herhalde böylelikle de biraz yaşam doyumumu, hayattan almış olduğum zevki, hayat kalitemi de belki bir nevi
artırıyor.
Hani niyet demiştiniz ya güçlü tabii, niyet. Tabii. Yani o eyleme başlamadan önce güçlü bir şekilde niyet o eylemin kendisini daha
anlam
doyumlu
veriyor.
Ve anlamlı bir hale
anlam
getiriyor.
Anlam veriyor doğru. Çünkü zaten araştırmalarda şunu gösteriyor. Mutluluğu en çok etkileyen birkaç faktörden bir tanesi umuttur mesela. Çünkü umutta bir adanmışlık var dediğim gibi bir anlam verme, bir niyetlenme var. İşte bunun dışında mesela pozitif psikolojide şükran duyma da şeyi artırır. Mutluluğu artıran çok önemli faktörlerden bir tanesi. Birkaç tane böyle ilk sıralarda yer alan kavramlar var. Umut bu anlamda çok güçlü bir kavramdır gerçekten baktığımızda. Aynı zamanda çok tartışmalı da bir kavramdır. Yani çünkü dediğim gibi umutlu olma bizi yanlış yollara da sevk edebilir. Bugünümüzü kaçırmamıza sebep olabilir. Veya kişiyi kapının önünde içeriye alınmayı bekleyen bir biçareye dönüştürebilir. Eğer pasif umutsa işte.
Evet.
O yüzden aktif umut olması önemlidir. Kişinin sürece etkin bir şekilde dahil olması, çalışması, çabalaması, mücadele etmesi. Bunlar olduğu zaman umut çok değerli bir duygudur. İnsana canlılık veren bir duygudur, enerji veren bir duygudur. Ve etrafımıza da bir hediyedir aslında umut. Yani düşünün bir bireyin, bir çocuğun, umutlu bir anne babasının olması ne kadar değerli bir şeydir. Umutlu bir öğretmeninin olması, umutlu bir patronunun olması bir çalışanın mesela. Bunlar çok değerli şeylerdir. Çünkü umut gerçekten bulaşıcıdır az önce de dediğimiz gibi. Hatta toplumların bile bir umut düzeyleri vardır. Yani ben bazen sömürge olarak yaşamış bazı toplumlar gördüğümde çok şaşırıyorum. Hani niye çıkmıyor mesela? Niye kurtulamıyorlar o sömürgeden? Çok uzun yıllar devam etmiş.
Hayal bile edemiyor.
Edemiyor çünkü. Umut yok. Hayal bile edemiyor. Ki umut da çok belirleyicidir mesela hayal etme. O yüzden tanımlarken şey dedik. Geleceğimizi ziyaret etme, geriye dönüp ona hazırlanma dedik. Doğrudan hani umudu artırma stratejileriyle ilgili söyleyeceğimiz şeylerden biri hayal etmedir. Çünkü beyin şu şekilde çalışıyor. Hedefimizi, amacımızı hayal ettiğimiz zaman beyin bundan keyif alır. Der ki ya bunun hayali bile bu kadar güzelse gerçeği ne kadar güzel olur ve motivasyon artar o zaman işte. Yine umudu artırmakla ilgili çok pratik belki dinleyicilerimize birkaç bir şey söyleyebiliriz. Çok canlı hayal etme hedefimizi bu önemli. Yani gözümüzü kapatıp bir şekilde o hedefe ulaştığımızı detaylı bir şekilde hayal etme bunlardan biri. İkincisi bir umut kahramanı bulma çok değerlidir mesela.
Rol model anlamında.
Evet. Hocam. Ama bunun için o kişiyi ya çok ayrıntılı tanımamız gerekir. Yaşayan biri de olabilir. Vefat etmiş birisi de olabilir. Ünlü biri de olabilir. Ki dünyadaki tüm liderlerin hepsinin ortak bir özelliği nedir derseniz umutlu olmalarıdır. Liderlik eşittir umuttur mesela.
Zaten kimse bir umutsuzluk hocam vaat etmez. Yani, hangi durumda olursa olsun toplum.
Her türlü liderin ortak özelliği şeydir, umuttur mesela. Dolayısıyla bir umut kahramanı bulma ve umutsuzluğa düştüğümüzde, çaresiz hissettiğimizde şunu düşünme mesela. O olsaydı ne yapardı? Tamam mı? Bunu düşünme. O da hemen vazgeçer miydi? Yoksa devam mı ederdi? Hayalinden, hedefinden uzaklaşır mıydı? Yani umut kahramanı...
Bir güç bulmak. Veriyor gerçekten evet. insana. Bunu, motivasyon zincirlerinden birini oluşturur. Ayaklarından biridir
oluşturur yani. Oluşturur yani. Ve onun zihnini, onun dünyaya bakış açısını da kullanmış oluyoruz aslında. O vazgeçmezdi. Veya o hedefine ulaşıncaya kadar mücadele ederdi gibi olabilir. Üçüncüsü de kendi kişisel başarılarımızı düşünme de umudu artırır. Yaptım yine yapabilirim duygusunu verir. Hepimizin hayatta başardığı bir şeyler vardır. Geçmişte başarmıştım yine başarabilirim duygusunu verir. Bu anlamda bireysel olarak umudu artırabiliriz diyebiliriz.
Toplumlarda da herhalde aynı şey olabilir değil mi? Geçmişte şöyle bir mücadeleden biz alnımızın akıyla çıktık.
Tabii tabii.
Yine önümüzde böyle bir sorun var ama bunu yapabilecek kodlarımız bizde var. Tarihte bunun şahididir deyip.
Tabii, o yüzden tarih öğretimi çok önemlidir mesela. Yani hem ders alma anlamında hatalardan hem de başarılarını bilme, geçmiş atalarımızın işte ne bileyim geçmiş tarihimizdeki başarıları bilme toplumsal umudu da artırır gerçekten. Yani bundan kurtulabileceğine yönelik umudunu artırır sıkıntılı durumlardan. Evet. Tersi durumlarda ise maalesef işte bir kaybediş, içe kapanma durumu oluşuyor. Şimdi pozitif psikolojide bir genişlet ve inşa et diye bir duygu teorisi var. Bu teorinin temeli şu, olumlu duygular zihnimizi açar, yaratıcılığımızı artırır, daha iyi kararlar alırız. Yani bir kişi olumlu duyguları sık yaşıyorsa daha iyi kararlar alır, daha orijinal çözümler bulur. Umut da bir duygu olduğu için bunlara neden olur. Olumsuz duygular ise kapatır beynimizi, düşünce yapımızı. Çünkü olumsuz duygularda savaş ya da kaç moduna geçeriz. Bir şey düşünmeyiz o zaman, yani yaratıcı bir şeyler ortaya koyamayız. Çünkü var olma, yok olma mücadelesi veriyoruzdur eğer olumsuz duyguları yaşıyorsak. Kaygı, depresyon, işte öfke, beyin kapanıyor böyle durumlarda. Dolayısıyla olumlu duygulardan biri olan umut da bizim daha iyi düşünmemize, fırsatları, seçenekleri görmemize, ne bileyim imkanları fark etmemize yardımcı olur.
Rasyonel düşünüp gerçekçi bir bakış açısı da inşa edebiliyor bize. Tabii. Aksi türlü akla kara arasında gidip geliyoruz. Ortak bir alan, o griliği yakalayamıyoruz.
Evet.
Ama umutlu olduğumuz zaman tüm faktörleri, tüm parametreleri, seçenekleri görüyoruz.
O hedefe ulaşabilmeyle ilgili yolları görüyoruz. Hep örnek verdiğim bir şey var umutla ilgili. Arabaların navigasyon cihazlarıyla ilgili bir örnek veriyorum. Yanlış bir yola girdiğimizde navigasyon cihazı ne diyor? Rotanız yeniden oluşturuluyor diyor. Umutlu bireyin beyni tam olarak böyle çalışıyor aslında. O hedefe bir şekilde ulaşılıyor. Diyor ki rotanız yeniden oluşturuluyor. Yeni bir yol arıyor. Bu olmadı, başka bir yol arıyor.
Ama eve tekrar geri döneyim.
Yok.
Sokaktan çıkıyor.
Umutsuz bireyin beyni öyle çalışıyor.
Diyor
ki tamam buradan ulaşılamıyor. Bitti. Eve dönüyor.
Eve döneyim.
O şekilde çalışıyor. Umutlu bireyin beyni ise farklı yolları arama, bulma, imkanları, seçenekleri görme becerisine sahip. Bu anlamda umut bir mental beceridir. Ve biz psikolojide bir şeye beceri diyorsak, beceri öğrenilebilir demektir, geliştirilebilir demektir. İnanılmaz faydaları var umudun bu anlamda. Öğretildiği zaman, geliştirildiği zaman fiziksel sağlıkları düzeliyor, akademik başarıları artıyor öğrencilerin mesela. Kariyerleri daha iyi noktaya geliyor, daha çok para kazanabiliyorlar. Çünkü umut hayatta pek çok seçenek olduğunu düşünmek.
Bu aslında bunu soracaktım hocam size. Buradan girdiniz.
Evet.
Hani umut başarı için şart mıdır? Hani her umutlu insan başarılı olamayabilir. Ama başarılı insanlara göz attığımızda hepsinin ortak yönlerinden bir umutlu mu alıyoruz?
Her başarı bir umut hikayesidir. Sporda, bilimde, ekonomide fark etmez. Hepsi bir umut hikayesidir. Çünkü önceden hayal edilmiştir. Ona ulaşmak için pek çok şey denenmiştir. Dolayısıyla hani bize bir umut hikayesi anlatın dememiz, bir başarı hikayesi anlatın dememizdir. Elbette umut başarıyı garantilemez dediğim gibi. Ama eğer başarıya ulaşılmışsa orada bir umut var demektir. Artı dünyadaki şu anki pek çok gelişme, bilimdeki, teknolojideki gelişmeler de umuda bağlıdır. Yani hani coğrafi keşifleri düşünün 1400'lerde. Evet. Portekiz'den, İspanya'dan gemiyle o zaman şartlarında Christoph Kolomb çıkıyor. Bilmediği ama bir şeyler bahsedilen, birilerinin bahsettiği bir kara parçasını arıyor, Amerika'yı arıyor. Umut olmasa, iyimser olmasa çıkar mıydı o yolculuğa? Yani o yolculuğa çıkma nedeni umutlu olmasıdır. Ya da işte ne bileyim Edison'un ampulü bulması söylenir ya işte yüzlerce defa denemiş. Niye? Çünkü ulaşabileceğine yönelik bir umudu var. Veya işte tıpla ilgili pek çok şey. Şu anda devam eden araştırmalar değil mi? Biz şu anda işte görme engelli bireylerin görebilmesi için pek çok bilimsel çalışma yapılıyor. Tekrar beynin görebilmesi için. İşte beyne çipler yerleştirme, yeni bir sürü teknoloji kullanıyor. Hepsinin arkasında umut var aslında. Umut olmadan yaşam biter yani. Umut yaşamın devam ettiğinin en önemli göstergesi.
Hep derler ya, güneş doğuyorsa her zaman için umut var demektir.
Vardır her
güneşi
zaman.
Görüyorsak hocam.
Kesinlikle.
Umut var demektir. Hayal demişken hayal etmen önemli de hocam. Şöyle düşünüyorum. Sonradan filmleştirilen mesela roman okuduğunuz zaman hep zihninizde belirli karakterleri hayal edersiniz değil mi? Sonra da pek izlediğimiz film o kadar tatlı gelmeyebilir.
Çünkü bize ait değil o.
Ondan kaynaklı evet. Değil mi? Mesela hatta eskiden hatırlayalım hocam. Maçları radyodan dinlerdik.
Evet. Değil mi?
Zihnimizi o pozisyonu canlandırırdık. Ama sonrasından televizyondan bir şekilde tekrar izlediğimiz zaman aslında zihnimde çok daha güzel bir pozisyon.
Evet, o bize ait çünkü o görüntü, o hayal bize ait. Diğeri ise yönetmenin işte filmleştirmişse eğer bir romanı ona ait bir şey. Yani bu anlamda da hayal etme ya da umut etme dediğimizde bu insanın doğal bir özelliğidir. Mesela umutsuzluk sonradan öğrenilmiştir. 4-5 yaşında bir çocuğu düşünün, umutsuzluk diye bir şey yoktur hayatında.
Yani nötr olarak başlıyor.
Evet.
O umutsuz, kırılı.
Nötr olarak değil. Umutla dolu olarak başlıyoruz. Başlıyoruz. Ama sonradan umutsuzluk da ekleniyor. Bakın hani 4-5 yaşındaki bir çocuğa umutsuzluk diye bir şey yoktur. Belki çocuklar o yüzden çok bir şey istediği zaman ulaşıncaya kadar ağlıyor. Çünkü umutlu hani elde edebileceğine yönelik. Ama ne zaman ki 6, 7, 10 yaşına doğru etrafında umutlu insanlar yoksa veya bazı isteklerine ulaşamıyorsa umutsuzluğu öğrenmiş oluyor aslında. O yüzden şey çok değerli dediğim gibi. Bir çocuk, en talihli çocuk aslında etrafında umutlu bir anne babaya ya da abiye veya öğretmene sahip olan çocuktur. Çünkü umudu taklit ederek, model alarak da öğreniriz. İnanılmaz etki yapar. Umutlu bir insan, dediniz ya bulaşıcı mıdır? Yani evet. Tam anlamıyla bulaşıcı.
Bu sadece konuşarak değil hocam. Yaşantı olarak da aynı şekilde değil mi?
Tabii,
çünkü
tabii.
Bakış açısını aktarıyorsunuz, bir zihin açıyorsunuz.
Görürsünüz
bir
onları.
Bir pencere açıyorsunuz tabii, tabii. Çocukta.
Görürsün. Yani çocuk izler veya yetişkinde de bulaşıcıdır yetişkinde. Bu. Bir iş yerinde eğer umutlu birkaç kişi varsa çalışan diğer hepsini etkiler. Bir takımda bir iki tane umutlu birey varsa tüm takımı etkiler. Yani bu anlamda umut aynı zamanda model alınarak da öğrenilebilen bir şeydir. Çünkü tohumları bizde var zaten. Doğuştan buna sahibiz yani. Sadece nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Karamsar ya da kötümser olabiliyoruz. Etrafımızdaki insanlar öyleyse ama iyimserlerse mutlu olabiliyoruz, umutlu olabiliyoruz ki iyimserlik de umudun yarısıdır. Hep sorulur hani şey diye.
Bazen karıştırılabiliyor hocam.
Farkı nedir diye.
Evet.
Umut daha kapsamlıdır. İyimserlik onun yarısıdır. Yani iyimser olmadan umutlu olamazsınız. Ama birazcık pasif yarısıdır işte o bahsettiğimiz. Yani geleceğin bugünden daha iyi olacak diye düşünme kısmı iyimserliktir aslında.
İyimserlik de hocam geçmişe yönelik olayları yorumlama biçimi de buna dahil edilebilir mi? Mesela şey dedik ya işte umutluyuz olmadı ama diyelim ki yola çıktık hocam. Yani yoldaki bazı kazanımlarımız var. O iyimserlik geçmişte evet en azından ulaşamadım ama şunları kazandım.
Tabii.
Gibi bir burada tabii, iyimserlik herhalde.
Tabii yorumlamadır çünkü iyimserliğin bir açıklama modeli olarak söylenir bu. Olayları nasıl açıkladığımızda alakalıdır. Yani mesela kötümser bir sınavdan kaldığında şöyle düşünür. Yani matematik sınavından kaldı. Hayatım bitti. zaten ben hiçbir şeyde başarılı değilim diye düşünür. İyimser ise der ki ya diğer 7 dersi geçtim, sadece matematikten kaldım. Yani bunu tüm hayatına yaygınlaştırmaz.
Evet.
Değiştirebileceğini bilir. Der ki evet kaldım çünkü işte hastaydım, çalışamadım, sorular istediğim, bildiğim yerden gelmedi. Ama bu değiştirilebilir bir şey der. Mesela iyimser bakış açısı budur yani. Olayları nasıl açıkladığımızla alakalıdır. İyimser şöyle düşünür. Kötü bir gündü, kötü bir ay değil. Kötü bir gündü, kötü bir yaşam değil. Yani sadece bugünüm kötüydü ya da sadece bu hafta kötüydü. Ya da sadece şu konuda kötüyüm. Tüm her şeyle alakalı değil.
Tümel açıklamalarda bulunmamak çok önemli hocam.
Çok önemli. Yani.
Bugün başımıza kötü bir şey geldiyse zaten hep bunlar beni bulur.
Tabii. Kötümser
bir bakış açısı.
Evet.
O yüzden... Hayatımda hiçbir şey rast gitmiyor. Oysa ki yani baktığımızda çok sıradan olacak ama o gün bir yemek yiyebiliyorsak gözümüzü hastanede açmamamız değil mi?
Tabii ki.
Evimizde uyanmamız, bir şeyler görebiliyor olmamız.
Binlerce olumlu şey var
evet. Ama kötümser insanlar herhalde o tek bir...
Olumsuzu görüp
hocam bunu hayatın tamamına geçerli kılacak şekilde bir açıklama getiriyorlar herhalde.
Ve hiç değişmeyecekmiş gibi düşünüyor. Hmm. Zaten umutsuzluk da bu anlamda geleceğe ipotek koymaktır. Yani umutsuzluk, kötümserlik, içinde bulunduğum şartlar sanki sonsuza kadar hiç değişmeyecek. Fakirsem hep fakir kalacağım, sınavdan kaldıysam tamam bir daha bu sınavı geçmem mümkün değil, hastalandıysam bu hastalık hiç geçmeyecek veya işte neyse olumsuz yaşadığımız durum, o koşullar hiç değişmeyecekmiş gibi düşünmektir. Bu anlamda da geleceğe ipotek koymaktır. Yani gelecek adına şimdiden karar veriyorum ve kapıyı kapatıyorum. Diyorum ki değişmeyecek, sonsuza kadar böyle gidecek. Umutlu ise tam tersi işte diyor ki evet kötü bir gündü, kötü bir haftaydı ama kötü bir yıl, kötü bir yaşam değil yani. Geçecek bu, düzelecek. Hiçbir şey böyle kalmayacak. İşte bir sürü sözümüz var değil mi? Sabah ola, hayır ola deriz.
Doğru.
Allah'tan ümit kesilmez deriz. Yani şimdi biraz olumsuz anlamda kullanılıyor ama hallederiz deriz mesela değil mi? Ne kadar mesela umutlu birey böyle der. Hani sözlerine bakarak bile anlarız. Bir sıkıntı yaşayınca der ki umutlu birey, ya hallederiz bir dur bakalım yani.
Söyleme vuruyor hocam.
Evet,
yani.
Doğru. Evet. Sözlerinden bile anlarız yani gerçekten.
Doğru. Şey mesela aklıma geldi. Yani futbolu seviyoruz hocam. İlgileniyoruz futbolla. Mesela normal bir takımın mesela Fenerbahçe ile mücadele etmeden önce bile mutlaka 3 puan almak için çıkıyoruz demesi.
Evet.
Bir kendilerine umut aşılamaları. Hiçbir normal amatör takım dahi olsa normal takımlar büyük maçlarda bir şekilde hep umutlu yola çıkmaya çalışırlar. Biz yenileceğiz diye.
Tabii değil. Çünkü umut olmazsa eyleme geçmezsiniz. Umutsuzluk durağanlıktır yani o anlamda. Umut varsa eyleme geçeceğiz. Yoksa yerinizden bile kalkmak istemezsiniz umutsuzluk sözü.
Bazen ölü toprağımızın gibi hani derler ya ölü toprağa serpilmiş gibiyim.
Tabii.
Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Evden çıkasım gelmiyor gibi. Böyle kendimizi bazen öyle hissettiğimiz durumlar o zaman umut debimizin biraz
çok düştüğü durumlardır. Ama öyle durumları da yaşamak gerekiyor. Yani hayatta iniş çıkışlar olması gerekiyor. Öyle durumlarda da o olumsuz durumu yaşayıp, hissedip sonra yolumuza devam etme. Bu sürekli olduğu zaman sorundur. Yoksa hayatta acılar var, sıkıntılar var. Bunlar da bizim aslında iyi oluşumuzu güçlendiren şeylerdir. Yine bir şair diyor ki, hüzün ne kadar derin oyarsa varoluşumuzu o kadar neşe sığar içine diyor. Halil Cibran söylüyor. Hüzün ne kadar derin oyarsa varoluşumuzu o kadar neşe sığar içine. Yani bizim hüzünlü olmamız, stresli olmamız, üzüntülü olmamız mutlu olma kapasitemizi artırır aslında. Yoksa tad alamayız. Su ne zaman değerlidir? Susadığımız zaman. Yemek ne zaman değerlidir? Gerçekten aç olduğumuz zaman değerlidir. Dolayısıyla...
Ve daha da lezzetlidir değil mi?
Tabii.
Tadını
müstakbel mutluluklara yer açabilmek için ara sıra üzüntülü de olmalıyız. Yas da tutmalıyız, acı da çekmeliyiz, başarısızlığı da tatmalıyız. Hayat böyle bir şey çünkü sürekli bir şekilde umutlu olma, sürekli bir şekilde mutlu olma. Böyle bir yaşam yok zaten yani.
Hayatın bütünü içinde hocam olumsuzluklar ve olumlu duygular da var.
Hepsi
bunların
var.
Hepsini yaşayacağız. Bunların hepsi insanın tecrübe
heybesine
değil mi? Birer kazanım olarak
güçlendiriyor bizi, dayanıklı kılıyor. Hani şeyde Anadolu'da bir söz vardır. yel vurmayan fidan ağaç olmaz derler. Yani rüzgar vurmayan fidan ağaç olmaz derler. Yani o rüzgar bir sallayacak, silkeleyecek, yer gelecek kıracak o fidanı. Ondan sonra büyüyecek, yani ağaç olacak.
Ki bazen günlük hayatta sahip olduğumuz, aslında bizi mutlu edebilecek olan şeyleri ıskalayışımız da bazen bunlardan herhalde olsa gerek. Sürekli mutluluk, sürekli hep iyilik de insanın belirli şeyleri normalleştirmesi, belirli nimetleri fark edememesi gibi bir insanın
maalesef yani
körlüğüne
o kadar çok bunun örneklerine şahit oluyorum ki, yani çok fazla imkanlara sahip olmak insanların mutlu olmasını zorlaştırıyor. Bunu bizzat gözlemliyorum yani. İnsanın ulaşamadığı bazı hedeflerinin olması, umutlarının olması, hayallerinin olması mutlu olmasını kolaylaştırıyor. O yüzden yokluk içinde yaşayan, zorluklar görmüş insanlar daha küçük şeylerden mutlu olabilir.
Basit ve küçük şeyler mutlu edebiliyor.
Diğeri yaşamak için bir neden bulamıyor mesela, ya da motive olamıyor hiçbir şekilde. Her şeyi elde etmişlik duygusu. Yıllar önce öyle bir tanıdığım birisi olmuştu. Amerika'da doğmuş büyümüş İran kökenli birisiydi. 24 yaşındaydı ve o zamanlar İngilizce konuşma dersleri alıyorduk beraber. O Amerikalı olduğu için o veriyordu. O şey demişti ya, yani çok ciddi anlamsızlık duyguları yaşıyordu. Dedi ki yani sizi motive eden şeyler beni etmiyor. Çünkü çok zengin bir aileden geliyordu. Sizin hayaliniz olan her şey benim için anı demişti. Hiç unutmuyorum. Yani siz dedi İspanya'ya gitmeyi hayal edebilirsiniz. Bundan dolayı mutlu olabilirsiniz. İşte şunu alayım, bunu yapayım, mutlu olayım. Ben dedi hiçbir şeyden mutlu olamıyorum. Çok ciddi bir şey yaşıyordu mesela. Anlamsızlık
anlam krizi
duyguları yaşıyordu. Ve intihara doğru gidişini görebiliyordum. Sonra bağlantımız koptu, hani bilmiyorum ne yaptı ama birazcık insanın böyle isteklerinin, hayallerinin olması, ulaşmayı umut ettiği şeylerin olması güçlü, diri tutuyor aslında kişiyi.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldık ama süremizin de sonuna geldik. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, Profesör Doktor Tayfun Doğan bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.